Ayrım 10, sayfa 63. Müyesser hanım düşününce kızının haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yıllardır Türkiye'den çok yabancı ülkelerde yaşamıştı. Hala bir müddet bocalıyor ve yadırgıyordu. Jüri de yatağında da uzun süre çok kaba diye tanımladığı o genci düşündü ve uyuyamadı. Nedense gencin sözlerini büyük bir hakaret olarak kabul etmiş ve içine işlemişti. Kendi kendine şöyle bir karar aldı. Eğer yarın yine o kaba genç mankenimiz olursa, onu elinde testereyle bir ağacı keserken çizeceğim. Üzerine de İtalyan işçilerinin tulumlarından giydireceğim diye düşündüm. Gençlik tuhaf bir şeydi. Bir bakışta mutlu olup havalara uçabiliyor, bir söz ile dünyası kararabiliyordu. Çünkü henüz hayatın zorluklarıyla mücadele etmemiş, ihanet görmemiş, hakkı yenmemiş, gerçek acılar tatmamıştı. Sırtını dayadığı, gözünün içine bakan, onu mutlu edebilmek için gayret sarf eden bir ailesi vardı. Şüphesiz bu imkanlara sahip olmayan çocuklar da mevcuttu ve sayıları oldukça da fazlaydı. Şurası muhakkaktı ki onlar en ufak aksaklıkta böyle üzüntülere boğulmuyorlar, küçücük bir güzellikle de mutlu olabiliyorlardı. Jülide gibi belli seviyede yaşama imkanı bulan gençler, bu yüzden istemedikleri bir durumla karşılaşır karşılaşmaz dünyaları kararabiliyordu. Neyse, jüride verdiği kararla gencin biraz daha küçümsenmiş olacağını düşünerek rahatlanmıştı. Çünkü böyle bir çizim ile ona "sen sanatçı değil, ancak kazma veya kırbaçla uğraşan bir zorba olabilirsin" demiş olacaktı. Jüride bunları düşündükten bir müddet sonra uyumuştu. Ertesi sabah yataktan heyecanlı ve oldukça mutlu kalkmıştı. Giyineceği şeyleri itinayla seçti. Heykel bölümünün amfisine Silvana ile beraber girdi. Yine dün oturdukları öndeki masayı tercih etmişlerdi. Birkaç dakika sonra da hoca ile asistanı amfiye girdiler. Asistanın elinde dünkü çizimler vardı. "Gençler, çizimlerinizi dikkatle inceledim. Zira henüz eğitimini almadan, teknik bilgilerle donatılmadan çizdiğiniz bu taslaklar sizin bu konudaki yeteneğinizin göstergesiydi. Acaba gerçekten yetenekli misiniz? Size verilecek eğitim gelişmenize katkı sağlayacak mıdır? Veyahut da başka bir mesleğe mi yönelmeniz gerekir? Bütün bunlara ışık tutacak bir çalışmadır. Genelde hepinizin çizimleri başarılı sayılır. Şüphesiz çok iyi, iyi, fena değil diyebildiklerimiz de var. Yalnız elimdeki şu 5 çizim için biraz konuşmak istiyorum. Alberto Caranini, masama gelir misin?" Alberto çok zayıf, kara kuru bir gençti. İtalyanlardan çok Mısırlı veya Arap ırkından bir milletten gibiydi. Hoca Alberto'ya dikkatle baktıktan sonra asistanına döndü. "Alberto'nun çizimini gençlere de gösterir misin?" Asistan çizim kağıdını havaya kaldırdı. Jüri de en önde olduğu halde pek bir şey anlayamamıştı. Erkek mankenin üzerinde ne giydiği bile belli değildi. Yüzü de dahil bedeninin birçok yeri siyah lekeler içindeydi. Hoca biraz müstehsi, biraz da kızgın bir ifadeyle "Alberto, burada bir model görüyor musun? Nerede? Ne giyinmiş? Siyah lekelerden oluşan bir tasarım." "Hocam, o petrol kuyusunda çalışan bir işçi." "Peki işçi üzerine ne giymiş?" "İşçi tulumu. Ama petrol üzerine fışkırdığından tulumu görünmüyor." "Peki siz bir moda evi çalışanı olsanız buraya bakıp nasıl bir şey çizecektiniz?" "Herhalde çizemezdim efendim." Amfiyi bir kahkaha sesi kaplamıştı. Hoca önce kaşlarını çattı, sonra kahkahayla gülen asistanına baktı. Kendisi de gülmeye başladı. "Yerine otur ve yanındaki arkadaşını manken olarak kabul et. Ona bir nikah kıyafeti tasarla." "Hocam, o evlenmiyor ki." Amfideki gençler yine gülmeye başladı. Hoca bu sefer dayanamadı. Davudi sesiyle avızı çıktığı kadar bağırdı. "Sen bizimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Yoksa komedyen olmak isterken yanlış bölüme mi geldin? Ders bitiminde odama gel." Profesör bundan sonra 3 talebeyle daha tasarımları hakkında konuştu. Sonra "Jülide yükselen gelsin bakalım." Elinde Jülide'nin hem kadın hem erkek için çizdiği tasarımlar vardı. Jülide bacakları titreyerek hocanın masasına doğru yürüdü. "Kızım, çizimlerin vasatın biraz üzerinde. bu genç kıza giydirdiğin kıyafet hangi durum için?
Hocam, rahat bir ev elbisesi. Mankenin boynu oldukça uzun olduğu için degaje bir yaka tercih ettim. Yumuşak, basit bir kumaştan. Evet, vücudu tam sarmıyor ama güzelliğini de görmemizi sağlıyor.
Hoca sonra ikinci tasarımın çizildiği kağıdı eline aldım.
Peki, atın üzerinde binici kıyafeti ve elinde kırbaç ile çizmek nereden aklına geldi?
Bilemiyorum hocam. Manken genç, bana biraz sert karakterli gibi göründü. Onu ya atı kamçılarken ya da bir ağaç keserken çizmeyi düşündüm. Bunun için de yine o durumda rahat olacak bir kıyafet tasarladım.
Hayal gücün çok iyi. Mesela bütün amfi, tuvaletler, gelinlikler, sümanikinler giydirirken sen değişik ortamlar ve günlük sayılabilecek kıyafetler çizmişsin. Başarılı talebelerimden biri olacaksın galiba.
İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Heykel bölümündeki bir haftalık çalışma bitmişti. Jüri de her sabah aceleyle kaba diye nitelendirdiği o gencin gelip gelmeyeceğini merak ederek amfiye girdi. Gelmeyeceğini görünce de içten içe üzüldüğü halde "Oh, kaba adam, bugün de gelmemiş, rahatça çalışırız" diyerek kendini kandırıyordu. Bir haftanın sonunda asistan talebelerin çalışmalarını dağıttı. Jüri D'ye tasarımları verirken
"Hoca sizi beğenmekte haklı, ben de aynı fikirdeyim. Yaratıcılığınız çok güçlü, çalışırsanız bu konuda çok başarılı olacaksınız" diyerek Jüri D'ye özel bir ilgi göstermişti. Jüri D de ilk defa asistanın yüzüne dikkatle bakmış, ne kadar yakışıklı ve kibar bir genç diye düşünmüştü. Jüri D odasında bir haftalık çalışmalarını dosyalarken ilk gün çizdiği kaba gencin at üzerindeki tasarımını görememişti. Tekrar tekrar resimleri karıştırdı ama yoktu. Asistana sormalıyım diye düşündü. Sonra omuzlarını silkti. Aman, çok mu önemli? Neden soracakmışım ki? Diye karar verdi. Aradan 3'e yakın bir zaman geçmişti. O gençle karşılaşmamıştı. Arada sırada hatırlıyor ve her hatırlayışında da kızıyordu. Aslında Zara her buluştuklarında bu gençten ısrarla bahsetmeseydi belki de hepten unutacaktı. Ne yazık ki arkadaşı buna asla izin vermiyor ve o gencin bahsini her açtığında gülmekten kendini alamıyordu. Bir keresinde Jüri de iyice kızmıştı.
Ne var bunda bu kadar gülecek? Seni anlayamıyorum. Zara gülmeye devam ederken
Sen tabii bilemezsin. Münakaşadan sonra İtalyanlar hep böyle kaba mı olurlar diye bana sorman yok muydu? Ve ben İtalyan değildi ki, çocuk Türktü. Deminden beri Türkçe münakaşa ediyorsunuz demem üzerine yüzündeki ifadeyi görebilseydin sen de gülerdin diyen Zara gene gülmeye başlamıştı.
Birinci sömestr tatili başlamıştı. Jüri de kendi bölümünde ikinci sıradaydı. Birincisi bir İtalyan talebeydi. Jüri de ailesi de bu kadar başarıyı beklemiyorlardı. Çok mutlulardı. İkinci mutlulukları ise oğulları Faruk'un bir haftalığına yanlarına gelmiş olmasıydı. Babası Fuat Hakkı Bey ile eşi kızlarının bu başarısını kutlamak, sevgili oğullarını gezdirmek için Roma'nın çok ünlü ve lüks bir restoranında yer ayırtmışlardı. Restoran gerçekten çok şıktı. Mükafat olarak aldıkları oldukça pahalı ve şık bir saat hediye ederken çok mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Kırmızı şarabı kadehlerine servis yapan İtalyan garson masaya daha evvel koyduğu ordör tabağını iyice yerleştirdikten sonra
"Signor, başka bir isteğiniz var mı?" diye sordu.
Müyesser hanıma, Jüri D'ye ve Faruk'a da aynı soruyu sorduktan sonra uzaklaştım. Hafif bir yemek müziği çalıyordu. Sonra bir tenörün söylediği Napoliten parçaları dinlediler. Tam o sırada garson tekrar göründü.
"Signor, sıcak yemeklerinizi hazırlatayım mı?" diye sordu.
Siparişleri alıp uzaklaştı.
İtalya'nın bu tür müzik parçaları çok güzel oluyordu. Salonun ışıklarının bir kısmı söndürüldü. Artık loş bir ortam vardı. Almanca romantik bir şarkı başladı. Jüri de çatalını jambona sarılmış kavuna uzatırken öylece kaldı. Buğulu bir kadın sesiydi.
melodisini çok iyi bildiği ama sözlerini anlayamadığı bir şarkı söylüyordu. Birden şarkıyı hatırladı. Zara ile bir ay kadar önce seyrettikleri Lily Marlin adlı bir filmin müziğiydi. Daha doğrusu seyrettikleri müziğin filmiydi. Ve başrolde şarkıyı da seslendiren Marlin Dietrich oynuyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında o kadar beğenilmiş, o kadar sevilmişti ki her millet kendi parçasıymış gibi sahip çıkmıştı. Karşı karşıya harp eden iki cepheden de silah sesleri arasında bu müzik duyuluyordu. Marlin Dietrich tarafından okunan bu şarkı artık bir sembol, savaşı lanetleyen, herkesin içinde kendini bulduğu bir şarkı olmuştu. Siviller bile gözyaşı dökmeden dinleyemiyorlardı. Orijinali Almanca olduğu halde tüm dillere çevrilmiş, tüm dünyanın dinlediği bir müzik haline gelmişti. Julie de, "Baba, bu müziğin sözlerini açıklayabilir misin?" diye sordu. Babası Almancayı çok iyi konuşurdu. "Tabii romantik kızım ama müziği dinleyelim sonra," dedi. "Bence İtalya sizdeki romantizm seviyesini fazlaca yükseltmiş. Burada fazla kalmak tehlikeli mi acaba?" dedi Faruk gülerek. Faruk, "Romantizmden korkma, kimseye bir zararı dokunmaz. Biraz daha hoşgörülü olursun," dedi Fuat Bey. Jüri de gözlerini kapattı ve kulağıyla değil, gönlüyle, ruhuyla müziği dinlemeye başladı. Duyduğu bir erkek sesiyle gözlerini açtı. Garson sıcak yemekleri servise başlamıştı. "Signorina, tabağınızı alabilir miyim?" Jüri de başka dünyalarda gibiydi. Anlamıyormuş gibi garsonun yüzüne baktı. Bu ses de bu yüzde tanıdık gibiydi. Deminki garson değildi. Şarkı bitmiş, salonu müthiş bir alkış sesi kaplamıştı. "Efendim, bir şey mi söylediniz?" "Evet, tabağınızı alabilir miyim?" diye sormuştum. O anda karartılan ışıklar açılmış, restoran aydınlanmıştı. Julie de şarkının içine girmiş, yoğun duygular içinde başka alemlerde yaşarken birden gerçek dünyaya dönmüş gibi öylece kaldı. Bu o kaba gençti. Demek ki garsonmuş. Eh, kendine daha uygun bir iş seçmiş. Güzel sanatlardan anlayabilecek bir yapıya sahip değildi. Peki bize poz vermesi de neydi?" diye düşündüm. Sorunun cevabını kendisi verdi. Belki de düzgün fiziğinden dolayı böyle ek işler de yapıyordur. Genç garson kararlıydı. "İyisiniz değil mi Signorina? Tabağınızı alabilir miyim?" diye sormuştum. Julie de aceleyle tabii dedi. Ama yine gerilmişti. "Bu ne ters bir adam. O güzeli müziği de rahat rahat dinlememi engelledi," diye düşündüm. Genç adam hiç de profesyonel olmayan bir tarzda tabakları topluyordu. Ama gözleri Julie'nin üzerindeydi. Yine yüzünde o kendinden emin, alaycı bir ifade vardı. Julie de yine sinirlenmişti. Fısıldarcasına "Tabakları düşüreceksiniz, önünüze baksanız," dedi. Genç adam hafiften gülümserken masadan uzaklaştı. Fuat Hakkı Bey kızının yüzüne dikkatle bakıyordu. Julie de "Müzik seni çok etkiledi galiba." "Evet baba, rica etsem kısmen de olsa sözlerinin ne anladığını tercüme edebilir misiniz?" "Tabii kızım." Fuat Hakkı Bey edebiyatı seven, çok okuyan, kimseye göstermese de şiirler yazan romantik bir beydi. Bariton sesiyle okumaya başladım. Kışla kapısının önünde lamba. Eskiden de oradaydı, şimdi de orada. Bir gün görüşebilsek yine orada. Dursak yine lambanın altında. Tıpkı eskisi gibi Lily Marlin. Tıpkı eskisi gibi Lily Marlin. İkimizin gölgesi sanki birdi. Aşkımız kolayca görülebilirdi. Yine herkes bizi görmeli o lambanın altında. Eskisi gibi Lily Marlin, eskisi gibi Lily Marlin. Derken nöbetçi seslendi. Yat borusu çalıyorlar. 3 gün cezası var diyorlar. Hemen geliyorum yoldaş dedim ve sonra veda ettim. Oh, oysa ki nasıl isterdim seninle gelmeyi Lily Marlin. Seninle gelmeyi Lily Marlin. Zarif bedenin, ahenkli yürüyüşün, hafızamda canlı içten gülüşün. Bana bir şey olursa savaş hattında, kim olacak seninle lamba altında? Seninle, Lily Marlin, seninle Lily Marlin. Söz veriyorum sana, dünya üzerindeki bu karanlık, sis dağıldığında, toplar, tüfekler sustuğunda, seninle olacağım lambanın altında. Tıpkı eskisi gibi Lily Marlin, tıpkı eskisi gibi Lily Marlin.